Kitabın adı Kanba, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 10. ayrım, sayfa 80. Görüntüler akmaya devam etti. Saldırgan parayı makineden aldı. Bunu yaparken sanki bir şey söylüyordu ama Sherman market kayıtlarının aksine yüzü kameraya dönük değildi. Bu sefer sanki kameraya değil de kendi kendine konuşuyordu. Saldırgan ekranın soluna doğru geçti ve yerden bir şey aldı. Büyük bir olasılıkla kovanı almıştı. Sonra sağa geçti, görüntüden çıktı. McCarrie birkaç dakika daha seyretti. Şimdi görüntüde sadece yerde yatan Cordell vardı. Kafasının etrafında bir kan gölü oluşmuştu. Kanı yavaş yavaş kaldırıma doğru akmaya başlamıştı. Bir dakika sonra görüntüye başka bir adam girdi. James Noon. Saçları dökülmeye başlamış, ince çerçeveli gözlükleri olan bir adamdı. Yaralının boynuna dokundu, güvenlikte olup olmadığını kontrol etmek için etrafı kontrol etti. Sonra muhtemelen polisi aramak için dışarı çıktı. 30 saniye kadar sonra geri dönüp yardım beklemeye başladı. Zaman geçtikçe Nun da endişeyle sağına solunu gözetlemeye başladı. Saldırgan hala yakınlarda olabilirdi. Nihayet bakışları yola çevrildi. Ambulans önünden hızla geçip giderken adamın bağırdığı ve el kol hareketleriyle ambulansı durdurmaya çalıştığı görüldü. Adam dışarı çıkmak için harekete geçti. Görüntülerde bir atlama oldu. McCarrie saati kontrol etti ve 7 dakika geçtiğini gördü. Cordell'in yanında iki doktor vardı. Nabız ve diğer yaşamsal belirtileri kontrol ettiler. Göğsünü açtılar. Doktorlardan biri steteskopla Cordell'in göğsünü dinledi. Öteki bir sedye getirdi. İlk doktor Cordell'e baktı. Adam çoktan ölmüştü. Birkaç dakika sonra görüntü karardı. Daha sonra McCarrie bir sonraki gazeti videoya yerleştirdi. Bu görüntüler bir el kamerası ile kaydedilmişti. İlk görüntülerde banka civarı ve cadde görünüyordu. Bankanın önünde iki araba duruyordu. Birisi tozlu bir Chevy Suburban, öteki daha küçük bir araçtı. McCarrie Suburban'ın Cordell'e ait olduğunu düşündü. Büyük, tozlu, araziye çıkmış, bir mühendise yakışan bir araba. Öteki de muhtemelen tanık James Noon'a aitti. Görüntüye daha sonra ATM ve kanlanmış yer geldi. Cordell, doktorların onu bulduğu ve sonradan bıraktığı yerde yatmaktaydı. Gömleği açıktı, göğsü meydandaydı. Sonraki birkaç dakikada kayıt atlayarak devam etti. Önce bir suç uzmanı çeşitli ölçümler yaptı, fotoğraflar çekti. Sonra görevli memur cesedi inceledi ve ceset torbasına yerleştirdi. Nihayet uzmanlar kanıt ve parmak izi araması yaptılar. Suç uzmanı ATM'nin duvarına saplanan kurşunu çıkarmaya uğraştı. Gazetin sonunda McCarrie'yi şaşırtan ve sevindiren bir sürpriz vardı. Kameraman James Noon'un olayı ilk anlattığı kısmı da kaydetmişti. Tanık bankanın yan tarafına alınmış üniformalı bir polise ifade vermekteydi. Noon 35 yaşlarında bir adamdı. Memura oranla kısa boylu ve tıknazdı. Kafasında bir beyzbol şapkası vardı. Telaşlıydı, hala gördüklerinin etkisindeydi. Adres karışıklığı sonucu ambulansın geç gelmesinden dolayı da hayal kırıklığına uğramıştı. Kamera konuşmanın tam ortasında onları görüntülemeye başlamıştı. Tüm söylediğim yaşamak için bir şansı vardı. Evet efendim, anlıyorum. Eminim bu noktayı da göz önünde bulunduracaklardır. Bunu birileri kesinlikle araştırmalı. Yani hastaneden önce yarım mil ötedeyken bu nasıl olabilir? Bunun farkındayız Bay Noon, dedi memur sabırla. Şimdi devam edebilir miyiz? Cesedi bulmadan önce hiçbir şey gördünüz mü? Dikkatinizi çeken herhangi bir şey? Evet, adamı gördüm. En azından öyle sanıyorum. Hangi adam? Saldırgan, kaçarken arabasını gördüm. Tarif edebilir misiniz? Tabii ki siyah bir Cherokee, yeni model. Öyle ayakkabı kutusuna benzeyen eskilerden değil. memur tam olarak anlamadı ama Makkalep Nuh'un Grand Cherokee modelini tarif ettiğini anlamıştı. Kendisinde de bir tane vardı. Ben girerken o hızla çıktı. Hatta neredeyse bana çarpacaktı dedi Nun. Adam tam bir belaydı. Korna çaldım, sonra içeri girdim ve adamı burada yatarken buldum. Cep telefonumdan polis aradım. Sonrası bombok oldu. Evet efendim. Bunu bir kez daha düzgün bir şekilde söyler misiniz? İfadeniz bir gün mahkemede kullanılabilir. Hay Allah, özür dilerim. Arabaya dönelim. Plakasını alabildiniz mi? Bakmıyordum bile. Arabada kaç kişi vardı? Sanırım bir kişi, şoför. Kadın mı, erkek mi? Erkek. Tarif edebilir misiniz? Gerçekten dikkat etmedim. Olaydan uzakta kalmaya çalışıyordum. Hepsi bu. Beyaz, siyah. Asya kökenli? Beyazdı. Bundan kesinlikle eminim ama tarif etmem mümkün değil. Saçı ne renkti? Kırlaşmıştı. Kırlaşmış mı? Memur bunu şaşkınlıkla söylemişti. Yaşlı bir soyguncu. Tuhaftı. Sanırım o kadar çabuk oldu ki emin olamıyorum. Şapka takmış olabilir mi? Evet, şapka da olabilir. Gri şapka mı? Evet, gri şapka. Kırlaşmış saçlar. Emin değilim. Peki, başka bir şey? Gözlüğü var mıydı? Hatırlamıyorum ya da görmedim. Biliyorsunuz adama dikkatle bakmıyordum. Ayrıca arabanın camları koyu renkti. Adamı sadece bir an ön camdan gördüm, tam benim üzerime gelmek üzereyken. Peki Bay Nun, bu kadarı yeterli. Resmi ifade vermeniz gerekecek. Ayrıca dedektifler de sizinle konuşmak isteyebilir. Sizin için sorun olur mu? Evet ama ne yapacaksınız? Yardım etmek istiyorum. Bence sakıncası yok. Teşekkürler efendim. Sizi Palmdale karakoluna götürmesi için bir memur göndereceğim. Dedektifler ifadenizi orada alacaklar. Sizinle en kısa sürede buluşacaklar. Sizin beklediğinizi onlara haber vereceğim. Tamam, benim arabam ne olacak? İşleri bittiğinde birisi sizin evinize bırakır. Kaset burada bitiyordu. Makkalep kaseti çıkarttı, seyrettiklerini, duyduklarını ve okuduklarını gözden geçirdi. Yerel polisin basına siyah Cherokee'den söz etmemesi tuhaftı. Bunu Jay Winston'a sormalıydı. Sorularını not ettiği bloknota bunu da ekledi ve Cordell olayıyla ilgili diğer raporları incelemeye devam etti. Kanıt envanteri neredeyse boş tek bir sayfadan oluşuyordu. Tüm kanıtlar duvardan çıkartılan kurşundan, ATM'den alınan birkaç parmak izinden ve muhtemelen saldırganın aracının bıraktığı tekerlek izlerinin fotoğraflarından oluşmaktaydı. ATM kamerasının kaydettiği görüntüler de listeye eklenmişti. Raporu ayak izlerinin fotoğraflarının ve adamın silahının resminin fotokopileri de eklenmişti. Suç laboratuvarından bir teknisyene göre lastik izleri uzun zamandır asfaltta durmaktaydı ve işe yaramazdı. Balistik raporuna göre kurşun 9 milimetrelik federal FMJ'di. Kafatasına yapılan otopsi raporunun bir fotokopisi de rapora eklenmişti. Kurşunun Cordell'in beyninde takip ettiği yol bir şema ile gösterilmişti. Sol şakağının önünden girmiş, ön tarafta düz bir yol izleyip sağ şakaktan çıkmıştı. Makkalep raporu okumaya devam ettikçe iyi ki ambulans geç kalmış diye düşündü. Cordell kurtarılsa bile büyük bir olasılıkla hayatının kalan kısmında bitkisel hayatta kalacaktı. Balistik raporlarda silahında bir resmi vardı. Adam silahı sıkıca kavramıştı ama uzmanlar silahın modelini Hacker Koch P7 olarak belirlemişti. 9 milimetrelik, 10 santim uzunluğunda namlusu olan nikel uçlu bir silahtı. Silah tarifi Makkalep'in kafasını karıştırdı. HK-P7, fiyatı yaklaşık $1000 olan oldukça pahalı bir modeldi. Üstelik genelde adi suçlarda kullanılmazdı. Makkalep, J. Winston'ın saldırganın silahı daha önceki bir olayda ele geçirdiğini düşündüğünden emindi. Makkalep raporları incelerken çanıtı bir HK-P7 ile ilgili bir raporla da karşılaştı. Galiba kadın buradan ileri gitmemişti. Pek çok çalıntı silah olayı polise bildirilmezdi çünkü zaten o silahların o insanlarda olmaması gerekliydi. Winston'ın da önceden yaptığı gibi McCaleb son 2 yıldaki polise bildirilen çalıntı silah ihbarlarını inceledi. Sadece 5 tane olmuştu. Bu incelemedeki amacı herhangi bir isim ya da adres benzerliği olup olmadığını anlamaktı. Hiçbir benzerlik yoktu. 5 olayda şüphelisi bile olmayan olaylardı. Çıkmaz sokaktı. Çalıntı silah listesinin hemen altında son 1 yıldaki çalıntı silah Grand Cherokee'lerle ilgili rapor vardı. Tıpkı silah gibi arabada Winston'a göre böyle bir suç için uygun değildi. Lüks bir araba çok ucuz bir suça alet ediliyordu. McCaleb, arabanın da çalıntı olduğunu kabul etmenin iyi bir aşama olduğunu düşündü. Listede 24 çalıntı araba ihbarı vardı ama olaylar takip edilmemişti. Belki de Winston, olayın Torres olayıyla bağlantısını kurunca fikrini değiştirmişti. Gizli kahraman marketten kaçan aracın bir Cherokee olabileceğini söylemişti. Ona dayanarak saldırgan araçtan kurtulmadığına göre aracın çalıntı olmadığı da söylenebilirdi. McCaleb'in dostlar arasından çektiği bir sonraki rapor otopsi raporuydu. Daha önceki deneyimlerden otopsi raporlarının %99'unda otopsinin aşamaları, kurbanın iç organlarının durumu ve ölüm anındaki sağlık durumu belirtilirdi. Çoğu zaman McCaleb için önemli kısım olayın özeti olurdu. Ama Cordell olayında bu bile gereksizdi, her şey ortadaydı. Yine de özeti buldu, göz attı, düşündükleriyle aynı şeylerin yazılı olduğunu gördü. Beyindeki büyük hasar vurulmanın hemen ardından adamın ölümüne neden olmuştu. Otopsi raporunu bir yana bıraktı. Bir sonraki grup Winston'ın 3 vuruş teorisiyle ilgiliydi. Saldırganın başka bir suçtan şartlı tahliye olmamış eski bir tutuklu olduğuna inanan Winston, Van Nuys ve Lancaster'daki şartlı tahliye bürolarına gitmiş ve şartlı tahliye edilen Kafkasyalı olan ve daha önce 2 cinayet işlemiş silahlı saldırganlarla ilgili bilgi almıştı. Bu adamlar yeni yasaya göre bir daha yakalanırlarsa 3. vuruştan ceza alacaklardı. 2 soygun olayını da içine alan bölgede bu durumda kayıtlı 71 kişi vardı. Winston ve ekibi lisedeki her adamı sırayla ziyaret etmişlerdi. 71 adamdan sadece 7'si bulunamamıştı. Bu onların şartlı tahliye kurallarına uymayıp bölge dışına çıktıklarını ya da bölge içinde saklandıklarını hatta belki de yeni bir suç işlemiş olabileceklerini gösteriyordu. Bu adamlar için ülke çapında arama emri çıkartılmıştı. Bulunanların %90'ı bulundukları yeri tanıklarla kanıtlayınca suçsuz oldukları anlaşılmıştı. Kalan 8'i fiziksel özellikleri nedeniyle liste dışına çıkarılmıştı. Kayıp 7 adam dışında soruşturmanın bu tarafı da hareketsizdi. Winston, kayıp olan bu adamlardan birinin harekete geçeceğini ve bu olayla ilgisinin ortaya çıkacağını ümit ediyordu. McCaleb elindeki raporlara da baktı. Star Center'da James Noon'la yapılan 2 konuşma vardı. Her 2 konuşmada da ifadesi aynıydı ve şoförün tanımı aynı yetersizlikteydi. Nosyalarda olayın geçtiği yerle ilgili bir şema ve siyah Cherokee kullanan bazı kişilerle yapılan konuşmalar vardı. Bu adamlar ATM saldırısında siyah Cherokee kullanıldığı fark eden polisin verdiği alarm sonucu olayı takip eden 1 saat içinde Lancaster ve Palmdale bölgesinde siyah Cherokee kullandıkları için durdurulmuşlardı. Her şoför dikkatle incelenmiş, tanımlara uymadıkları anlaşılınca salıverilmişlerdi. Raporlar da Winston'a gönderilmişti. McCaleb'in en son okuduğu şey Winston'ın olayla ilgili son tuttuğu rapordu. Kısa ve olayın özünü anlatan bir rapordu. Şu ana kadar yeni bir ipucu ya da şüpheli bulunamamıştır. Olayı soruşturan kişi şu anda bir şüphelinin kimliğini ortaya çıkarabilecek ek bir bilgi beklemektedir. Winston tetikteydi. Yeniden kan dökülmesini bekliyordu. McCallip okuduklarını düşündü. Winston'ın yaptıklarını beğenmişti ama kadının atladığı bir şeyler olup olmadığını ve başka neler yapılabileceğini bulmaya çalışıyordu. Üç vuruş teorisini beğenmişti ve 71 şüpheliden hiçbirinin tanımlara uymamış olmasına o da üzülüyordu. Bu şüphelilerin çoğunun başka yerlerde bulunduklarını bu kadar çabuk kanıtlamaları McCallip'in kafasına takıldı. Nasıl olur da bu kadar pisliğe batmış adamlar iki farklı gece için bu kadar kesin ve açık konuşabilirdi? Kendisi çalışırken bu açıklamalara hep şüpheyle yaklaşmıştı. Eğer bir adam iyi bir yalancıysa çok kolay yalancı tanıklık yapabilirdi. McCallip'in aklına başka bir şey geldi. Tüm Cordell dosyalarını masaya dizdi. Tekrar hepsini inceleme gereği duymadı, eksik olanı biliyordu. Winston, teorilerini coğrafi açıdan hiç desteklememişti. Kalktı, tekneden dışarı çıktı. Buddy, Long Ridge'in teknesine gitti. Buddy, güvertede oturmuş bir dalış elbisesindeki sökükleri tamir ediyordu. "Hey, meşgul müsün?" Milyoner tekne sahiplerinden biri şu bedramın dibindeki kabukları kazımamı istedi. 60 numarada olan adam ama bir yere gitmek istiyorsan bunu sonra istediğim zaman da yapabilirim. O ayda sadece bir kez buraya gelenlerden. Hayır, sadece Thomas Brothers'ın var mı ve ödünç alabilir miyim diye soracaktım. Benimki arabada ve sırf onu almak için o kadar yolu yürümek istemiyorum. Elbette. Long Ridge elini cebine attı, arabasının anahtarlarını çıkartıp McCallip'e fırlattı. McCallip, Taurus'a giderken zengin teknelerine gözü takıldı. Bu iskele oldukça geniş, büyük yatların da yanaşmasına uygun bir iskeleydi. Bertram 60'ı gördü. Güzel bir tekneydi. Onu neredeyse ayda bir kullanan sahibine rahatlıkla 1,5 milyon dolara mal olduğunu tahmin ediyordu. Long Ridge'in arabasından haritayı aldıktan sonra aracı kilitledi. Teknesine döndü, yeniden Cordell olayı üzerinde çalışmaya başladı. Önce çalıntı Cherokee'ler ve HKP-7 silahlarıyla ilgili raporlara baktı. Tüm hırsızlık olaylarını numaralandırdı, adreslerini haritadaki uygun noktalara yerleştirdi. Daha sonra aynı numaralandırma sistemini kullanarak üç vuruş şüphelilerinin haritadaki konumlarını da belirledi. En sonunda saldırıların yerlerini de haritada işaretledi. Bunu yapması bir saat kadar sürdü. Bitirdiğinde heyecanlandığını hissetti. Şüphelilerden birinin konumu Sherman Market olayına ve bir HKP-7 ihbarına uygundu. Adamın adı Mikhail Bolotov'du. Bir Rus göçmeni olan 37 yaşındaki adam daha şimdiden iki defa silahlı soygundan suçlu bulunmuştu. Bolotov, Kanago Parkı'nda yaşıyor ve çalışıyordu. Evi Gloria Torres ve Chan Ho Kang'ın vurulduğu marketin bulunduğu Sherman Bay'e çok yakındı. Yine markete birkaç blok ötedeki Winnetka bölgesinde bir sanat yapım fabrikasında çalışıyordu. McCallip'i asıl heyecanlandıran nokta ise adamın Aralık ayında bir soygunda çalındığı ihbar edilen bir HKP-7 silahının çalındığı yerden de 4 blok ötede yaşıyor olmasıydı. Hırsızlık raporunu okuyan McCallip, hırsızın silahı diğer pek çok hediye ile birlikte bir Noel ağacının altından aldığını gördü. Los Angeles'ta yaşayan birisi için ne kadar uygun bir Noel hediyesi diye düşündü. Soyguncu ardında hiçbir parmak izi ya da kanıt bırakmamıştı. McCallip adamın tüm şartlı tahliye dosyalarını ve müfettiş raporlarını okudu. Bolotov, 3 yıl önce hapishaneden çıkmış, sonrasında hiçbir suç işlememişti. Ama daha öncesinde kabarık bir suç dosyası vardı. Şartlı tahliye kurallarına sonuna kadar uymuş ve sakin bir hayat yaşamaya karar vermiş gibi görünüyordu. Cordell olayında iş yerine gelen Wright Bach ve Aguliel adlı iki polis müfettişi Molotov'u sorgulamıştı. Bu sorgulama Kordel olayından 2 hafta sonra, Sherman Market olayından yaklaşık 3 hafta önce olmuştu. Molotov'un sorgulanması, Winston'ın çalıntı HKP-7 ihbarını incelemesinden önceydi. Bu yüzden adamın coğrafi konumunun önemi anlaşılamamıştı. Sorgulama sırasında Molotov'un cevapları tatmin edici bulunmuştu. Patronu Molotov'un olay günü 14-22 vardiyasında çalıştığını söylemiş, dedektiflere maaş ve haftalık çalışma saatlerinin olduğu çizelgeleri göstermişti. Bunlar Reidenbach ve Aguilar için yeterli olmuştu. Kordel 22.10'da öldürülmüştü. Molotov'un helikopter kullansa bile Kanago Parkı'ndan Denchester'a 10 dakika içinde ulaşması imkansızdı. Reidenbach ve Aguilar 3 vuruş listesindeki öteki adama geçmişlerdi. Lanet olsun diye bağırdı Mahkalep. Heyecanlanmıştı. Patronu veya kayıtlar ne derse desin, Molotov üzerine gidilmesi gereken bir noktaydı. Adam silahlı soyguncuydu, saat imalatçısı değil. Olayları meydana geldiği ana noktalara olan coğrafi uygunluğu, onun bir kez daha incelenmesi için yeterli bir nedendi. Mahkalep'in elinde artık Winston'a gidip anlatabilecek bir şey vardı. Blok notuna birkaç not daha aldı, sonra elinden bıraktı. Yorulmuştu ve giderek artan bir baş ağrısı vardı. Saatine baktı, zaman çabuk geçmişti. Neredeyse 2 olmuştu. Yemek yemesi gerektiğini biliyordu ama canı istemedi. Biraz kestirmeye karar verdi ve kameraya indi. 10. ayrımın sonu, sayfa 88, devamı 11. ayrımda.